Ayrım 11. Kürtçülük 1787-1923 Bilal Şimşir. Sayfa 105. Islahat Fermanı, Paris Antlaşması ve sonrası. Islahat Fermanı, Kırım Savaşı'nda 1853-1856 müttefiklerimiz olan İngiltere ve Fransa'nın istekleri üzerine hazırlandı. Paris'te Barış Antlaşması'nın imzalanmasından bir ay önce 28 Şubat 1856 günü Babıali'de törenle okunup ilan edildi. Paris'te Barış Konferansı toplanmıştı ve müzakereler devam ediyordu. Ferman okunduktan sonra Barış Antlaşması'nı hazırlamakta olan devletlere de bildirildi ve 30 Mart 1856 günü imzalanan Paris Barış Antlaşması'na Osmanlı Hristiyanları ile ilgili şu tunturaklı madde eklendi. Madde 9, sadeleştirilmiştir. Tebaasının refah ve mutluluğunu başlıca iş bilen padişah, ırk ve din ayrımı gözetmeksizin tebaasının durumunu düzeltmek için bir ferman vermekle, imparatorluktaki Hristiyan halk konusunda da yüksek ve cömert düşüncelerini açıkladıkları gibi, bu yoldaki düşüncelerin yeni bir delilini göstermiş olmak için bu fermanı kendiliğinden antlaşmayı hazırlayan devletlere göndermeye uygun bulmuşlardır. Antlaşmayı imzalayan devletler bu fermanın yüksek değerini kabul ederler. Bu fermanın padişahın ne kendi tebaası ile olan ilişkilerine ne de Osmanlı Devleti'nin iç yönetimine antlaşmayı imzalayan devletlere teker teker ya da toplu olarak karışmak için bir hak ve yetki vermeyeceği doğaldır. Bu madde hesapça Rusya'nın ileride Hristiyan azınlıklar adına Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasını önlemek amacıyla antlaşmaya konmuştu. Müttefiklerimiz olan İngilizler bizim devlet adamlarımıza öyle söylemişlerdi. Madem ki padişah hiçbir ayrım gözetmeden tüm tebaasının refah ve mutluluğunu düşünüyordu ve madem ki bu yolda bir de ferman vermişti, öyleyse yabancı bir devletin padişahın Hristiyan tebaası adına Osmanlı iç işlerine karışmasına gerek kalmayacaktı artık. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına, egemenliğine saygı gösterileceği ve hiçbir devletin Osmanlı iç işlerine karışmayacağı Barış Antlaşması'nda açıkça belirtilmişti. Görünüşe göre Osmanlı Devleti'nin iç işlerine yabancıların karışması dönemi artık kapanacaktı. Osmanlı yöneticilerinin umutları ve beklentileri buydu. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı, umutlar boşa çıktı. İngiltere, Paris Barış Antlaşması'nın Hristiyanlara ilişkin hükmünü bambaşka türlü yorumladı. Islahat Fermanı yayımlandığı tarihte bir iç hukuk belgesiydi. Barış Antlaşması'na girdikten sonra ise artık iç hukuk olmaktan çıkmış, devletler hukuku belgesi olmuştu. İç hukuk belgesiyken bunun üzerinde yabancıların hukuken bir yetkisi yoktu. Antlaşmaya girdikten sonra ise bu antlaşmayı imzalayan bütün devletler artık ıslahat fermanı üzerinde söz sahibi olmuşlardı. İngiliz görüşüne göre, gerçi padişah tebaası arasında hiçbir ayrım gözetmeyeceğine, Müslüman olsun olmasın herkese eşit davranacağına söz vermişti ama acaba bu sözünü tutacak mıydı? Hristiyan-Müslüman eşitliği getiren, daha doğrusu var olan bu eşitliği bir kez daha vurgulayan ıslahat fermanı acaba uygulanıyor muydu? İngiltere bunları sorup soruşturmaya, öğrenmeye kendisini yetkili görüyordu. 2000'li yıllarda Avrupa Birliği komiserlerinin Türkiye'nin uyum paketleri çıkarması yetmez, uygulamayı görelim demeleri gibi. Osmanlı ülkesindeki İngiliz diplomatları Osmanlı Hristiyanlarına kanat germekle yükümlüydüler. Bu yolda girişimlerde bulunmakla görevliydiler. Bunu Osmanlı iç işlerine karışmak için değil, Osmanlı hükümetine ve yerel makamlara güya yardımcı olmak için yapıyorlardı ve yapacaklardı. İngiltere ıslahat fermanı yayımlandı diye Osmanlı Hristiyanları üzerinde koruyuculuk rolünden vazgeçemezdi. Vazgeçmek şöyle dursun, asıl bundan sonra bu görevi üstlenecekti. Paris Barış Antlaşması Osmanlı Hristiyanları üzerinde Avrupa'nın koruyuculuğuna son vermemişti. Tam tersine bu koruyuculuğu genişletmişti. O zamana kadar yalnız Rusya'nın böyle bir koruyuculuk hakkı vardı. Ondan sonra ise 1856 Paris Antlaşması'nı imzalayan bütün devletlerin koruyuculuk dönemi başlıyordu. Bu antlaşmayı Rusya ve Osmanlı Devleti'nden başka İngiltere, Fransa, Avusturya ve Prusya, Almanya'da imzalamışlardı. Bunlar da artık Osmanlı Hristiyanları konusunda söz sahibiydiler. İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Russell 25 Ağustos 1860 günü İstanbul'daki Büyükelçisi Sir Bulwer'a şunları yazıyordu. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması'ndan 1856 Paris Antlaşması'na kadar Babı ailenin Osmanlı hükümetinin Rusya'ya karşı yükümlülükleri Türkiye'nin iç yönetimini engelleye gelmişti. Art arda yapılan antlaşmalar ve sözleşmelerle kimi silahlı saldırılarla kimi de sözü ona koruma yoluyla Türk İmparatorluğu'nda yaşayan Hristiyanlar Osmanlı tebaası oldukları kadar Rus çağrının da tebaası durumuna getirilmişlerdi. Sivastopol kuşatması ve Paris Antlaşması hükümleri Osmanlı Hristiyanları üzerindeki Rusya'nın tekelci koruyuculuğunu daha geniş kapsamlı bir yükümlülüğe dönüştürmüştür. Bilal Şimşir, İngiliz belgelerinde Osmanlı Ermenileri, Bilgi Yayın Evi, Ankara 1986, sayfa 11, numara 13. Belgenin İngilizce tam metni için bakınız Bilal Şimşir, British Documents on Ottoman Armenians, İngiliz belgelerinde Osmanlı Ermenileri, Cilt 1, 1856-1860, Türk Tarih Kurumu Yayını Ankara, 1982, sayfa 34-35, numara 13 ve sayfa 36-38, numara 14. Lord Russell 13 Eylül 1860'da 1856 Paris Antlaşması Babı Ali'nin Hristiyan tebaası üzerinde bir tek devletin koruyuculuğu yerine 5 devletin ortak koruyuculuğunu, Collective Protectorate, getirmeyi öngörmüştür diye ekliyordu. Kısacası İngiliz bakan 80 yıldır yalnız Rusya Osmanlı Hristiyanlarının koruyucusu rolündeydi, şimdi biz de aynı rolü soyunuyoruz diyordu. Bu görüşle İngiltere ve öteki büyük devletler Islahat Fermanı döneminde 1856-1876 Osmanlı Hristiyanları üzerine eğdiler. Osmanlı Hristiyanları denince Batı Anadolu'da Rumlar, Doğu Anadolu'da ise Ermeniler öne çıkıyordu. Batının baskılarıyla reformlar Hristiyanlar yararına uygulanıyordu. Müslümanlar ise eziliyor, ülkenin sosyoekonomik dengeleri bozuluyor, etnik ve dini çatışmalara ortam hazırlanıyordu. Tanzimat reformları Hristiyanlar yararına uygulanıyor. 3 Kasım 1839'da ilan edilen Gülhane Hattı Hümayunu ve 28 Şubat 1856'da ilan edilen Islahat Fermanı burada Tanzimat Reformları başlığı altında bir arada ele alındı. Gülhane Hattı Mısırlı Mehmet Ali Paşa isyanının son aşamasında, Islahat Fermanı da Kırım Savaşı'nın son yılında hazırlandı. Her ikisinin hazırlanmasında Avrupa'nın, özellikle İngiltere'nin etkisi oldu. Her ikisinde de öncelikle Osmanlı Hristiyanlarının ve Avrupa'nın çıkarları göz önünde tutuldu. Bu reformların uygulanması da bu yönde oldu. Gülhane Hattı, valilerin eskiden sınırsız gibi görünen yetkilerini kısıtladı. Valinin mali yetkileri defterdarlara verildi. Askeri yetkileri validen alınıp bölge kuvvetlerine komuta edecek muhafızlara devredildi. Valinin yanında meclisler kuruldu. Bunlar da din ve mezhep ayrımı gözetmeksizin her sınıf halkın temsil edilmesi sağlandı. Valiler, vilayetin yönetimi, mal ve adalet ile ilgili bütün işleri hakkında bu meclisler tarafından ileri sürülecek bütün düşünceleri dinlemek ve uygulamak zorundaydılar. Bu meclisler, valilerin elini kolunu bağladı, devlet işlerinin yürütülmesini zorlaştırdı, hatta engellediler. Özellikle ayaklanmaların önlenmesi ya da bastırılması, suçların cezalandırılması çok zorlaştı. Kısacası, tanzimat süreci devletin etkin biçiminde yönetilmesine zaafa uğrattı. Bu zorlukların üzerine yabancı devletlerin müdahaleleri eklendi. Enver Ziya Karal'ın dediği gibi, tanzimat çalışmaları karşısında yabancı devletler kendi çıkarlarına uygun bir düzen kurulması için devamlı müdahalelerde bulunmuşlardır. Bu müdahalelerin önemi tanzimatın siyasi olaylarını incelerken bilhassa göze çarpmaktadır. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 5. Cilt, Nizami Cedid ve Tanzimat Devirleri, 1789-1856, 2. Baskı, Türk Tarih Kurumu Yayını Ankara, 1961, sayfa 195. Başta Rusya ve İngiltere olmak üzere Avrupa büyük devletleri tanzimat reformlarına ta başından beri ayrımcı gözle yaklaştılar. Reformlara Osmanlı Hristiyanlarını korumak, himaye etmek ve kendi çıkarları için bir araç olarak gördüler. Padişahın tebaasını bir bütün olarak görmek yerine önce dinlere göre Hristiyan, Müslüman diye böldüler. Sonra etnik bölünmelere ortam hazırladılar. Reformları Osmanlı Devleti'ni içten bölmek amacıyla kullandılar. Büyük devletlerin bu politikaları sonucunda Anadolu'da bir Ermeni sorunu, sonra Kürtçülük sorunu yaratıldı. Bu iki sorun birbirini etkiledi. Paris Antlaşması'nın ardından İngiltere, Osmanlı Hristiyanlarının durumunu inceden inceye araştırmaya koyuldu. Türkiye'deki İngiliz konsoloslarına 25-30 soruyu içeren ayrıntılı direktifler gönderildi. Islahat fermanları nasıl uygulanıyordu, ne gibi sonuçlar veriyordu, ayrıntılarıyla araştırıldı. Bu araştırmalar sonucunda Londra'ya sunulmuş olan raporlar ilginçtir. Birkaçına kısaca değinelim. İngiltere'nin İzmir konsolosu Charles Blount 28 Temmuz 1860 günlü raporunda şunları yazıyor. Yetersiz yönetim sistemine ve aşar vergisi toplanmasındaki yolsuzluklara rağmen vilayetin genel durumu günden güne iyiye gitmektedir. Ancak bu iyileşme genellikle Hristiyanların yararına oluyor. Hristiyanlar, tabirim hoş görülsün, Türkiye'nin varını yoğunu satın alıyorlar. Şimşir, British Documents on Ottoman Armenians, sayfa 16, numara 10. Bugün yabancıların Türkiye'de toprak satın almaları gibi. Konsolos Blount'un belirttiğine göre Hristiyanlar yararına bu genel iyileşme Tanzimat Fermanı ile başlamıştı. 1839 Gülhane Hattı Hümayini ile Osmanlı Hristiyanları can ve mal güvenliğine kavuşmuşlar ve tarım alanına da el atmışlardı. O zamana kadar daha çok Türklerin elinde bulunan tarım sektörü giderek Hristiyanların eline geçmeye başlamıştı. Ölüm oranlarının az olması yüzünden Hristiyan nüfusu artmaktaydı. Dışarıdan da Anadolu'ya Hristiyan göçmenler doluşmaya başlamıştı. Buna karşılık Anadolu'da Türk nüfus gittikçe azalıyordu. Türk gençleri birbirini izleyen savaşlarda eriyordu. Türklerin elindeki çiftlikler, tarlalar verimden düşüyordu. Türk çiftçisi gittikçe geriliyordu, Türk gençleri askere gidiyorlardı. Padişahın Hristiyan tebaası ise askerlik hizmetinden bağışlanıyordu. Çocukları asker alınan Türk ailelerin toprakları işletilemeden kalıyordu. Askerlik hizmeti çok uzun sürüyordu. 1839 yılında 5 yıllık mecburi askerlik görevi konmuştu. Savaşta bu 5 yıllık süre daha da uzuyordu. Yıllar sonra terhis olup köyüne dönen Türk gençlere bozulmuş çiftlikler, ekilemeyip boş kalmış tarlalar, yoksullaşmış ve borca gömülmüş aileler buluyorlardı. Kolay kolay eski düzeni kuramıyorlardı artık. Babadan, dededen kalma toprakları üçe beşe bakmadan elden çıkarmak durumunda kalıyorlardı. İngiliz konsolosu elden çıkarılan Türk topraklarının alıcıları her zaman ya Ermenilerdir ya da Rumlar oluyor diyordu. Konsolos Blount rakamlar da veriyordu. 1830-1860 yılları arasında İzmir şehrinin Türk nüfusu 80 binden 41 bine düşmüştü. Buna karşılık aynı 30 yıllık dönemde kentin Rum nüfusu 20 binden 75 bine yükselmişti. İngilizler İzmir-Aydın demiryolunun imtiyazını aldıktan sonra bu demiryolu güzergahını Rumlaştırma politikası izlemişlerdi. Anadolu dışından, adalardan, Mora'dan, Güney Rusya'dan vesaire getirdikleri Rum göçmenleri bu bölgeye doldurmuşlardı. Nüfus dengesi Rumlar lehine daha da bozulmuştu. Rumlar bölgenin ticaretini ve ekonomisini de ele geçirmişlerdi. İttihatçılar iktidara gelince buralarda bir araştırma yapmışlar ve İzmir'den Aydın'a kadar olan bölgede bir tek Türk bakkalı bile bulunmadığını, bölge ticareti ve ekonomisinin Rumların elinde olduğunu tespit etmişlerdi. Gavur İzmir iddiası İzmir şehrindeki nüfus durumuna dayandırılarak çıkarılmıştı. Köyler yine Türktü. Yine bu nüfusa dayanılarak bir proje de hazırlanmıştır. 1922 yılı Mart-Temmuz ayları arasında İngiltere ile Yunanistan tarafından Ankara hükümetine sunulmak üzere hazırlanan proje, Yunan ordusunun savaşsız Anadolu'yu boşaltması, buna karşılık Ege bölgesinde İzmir merkezli bir İonya prensliği kurulması esasına dayanıyordu. 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz ve Büyük Zafer bu projeyi suya düşürmüştür. Kıyı bölgeleri hızla Hristiyanların eline geçmişti. Hristiyanlar yayılma bölgelerini içerilere doğru genişletiyordu. Hristiyanlar Müslümanlardan daha iyi yaşıyorlardı, daha varlıklıydılar. Konsolos Bulund, şurasını kesin kez söyleyebilirim ki diyordu, Hristiyanlar Türklerden çok daha iyi durumdadırlar. Aynı belge. Yalnız Ege yöresinde değil, Anadolu'nun öteki bölgelerinde de durum az çok aynıydı. Oralarda da Tanzimat ıslahatı Hristiyanlar yararına uygulatılıyor, Müslümanlar ezildikçe eziliyordu. İngiltere'nin Trabzon konsolosu Palgrave 1868 yılında Londra'ya şunları rapor ediyordu. Bugünkü durumda 1868'de muvazzaf olsun, ihtiyat olsun, bütün askerlik yükü yalnız ve yalnız Müslüman halkın omuzlarındadır. Gerçi Hristiyanlar hazineye küçük ve önemsiz bir bedel ödemektedirler ama bu onların askere gitmemekle elde ettikleri avantajlara oranla bir hiçtir. Askerlik bedeli adam akıllı yüklü olsa bile de yine de Müslüman tebaanın zavallı omuzlarındaki muazzam yükün altında düştüğü yoksulluğu hiçbir zaman dengeleyemez. Şurası iyice bilinmeli ki Müslüman nüfusun Hristiyanlara oranla hızla azalmasının gerçek nedeni budur. İmparatorluğun üretici olamayan tüm unsurlarını Müslümanlar oluşturuyorlar. Bu apacık bir adaletsizliktir. Şimşir, British Documents, Ottoman Armenians 1. Sayfa 51. Konsolos Palgrave raporunu şöyle sürdürüyor. Müslüman halk sorumsuz merkezi İstanbul hükümetinde kesin kez temsil edilmiyor. Padişahın Müslüman tebaasının başkentte derdini anlatabileceği hiç kimsesi yoktur. Hristiyanlar ise imparatorluğun her tarafına yayılmış, bütün yabancı konsolosluklara, ajanslıklara, kimi de İstanbul'daki elçiliklere başvurup haklarını arayabiliyorlar. Hristiyanların dertleri can kulağıyla dinleniyor. Üstelik hiçbir şikayetleri olmadığı zaman da onlar adına hayali şikayetler uyduruluyor. Bunun kahredici sonucu olarak da bütün mali baskılarla yerel ve kişisel baskılar Müslümanlara yapılıyor. Hristiyanlara değil. Çünkü Müslümanın feryadına kulak asan yok. Hristiyanın ise 1000 tane sözcüsü ve avukatı var. Müslüman bir suç mu işlemiş? Hemen ve sert biçimde cezaya saptırılır. Aynı suçu işleyen Hristiyan ise şöyle böyle cezalandırılır ya da büsbütün bağışlanır. Çünkü işin içinde bir Hristiyan olunca yabancı konsoloslar ve temsilciler ona hemen kanat gererler ve adaletin eli kolu bağlanır. İngiltere'nin Trabzon konsolosu Palgrave bunları 1868 yılında yazıyordu. Daha önce Anadolu içlerinde uzun araştırmalar yapmıştı. Bu anlattıkları yalnız Trabzon yöresinde ya da kıyılarda böyle değildi. Anadolu içlerinde de durum aynıydı. Her tarafta Hristiyanlar korunup kayrılıyor, Müslümanlar ise eziliyordu. Konsolos göze batan bu eşitsizliği örneklerle de gösteriyor, şöyle diyordu. Anadolu'nun ta göbeğinde, Müslüman bağnazlığının merkezi sayılan yerlerde de Hristiyanlar debdebeli evleri, şık giyim kuşamları, takıp takıştırdıkları, gösterişli süsleri ve mücevherleriyle servet ve refah düzeylerini apaçık sergiliyorlar. Onların bu durumu uzaklarda çok konuşulan sözde baskı iddialarıyla hiç bağdaşmıyor. Müslüman halk bakımından ise durum acıklı biçimde bunun tam tersidir. Konsolos Palgrave raporunun sonunda şunları vurguluyordu. Türkiye'deki Hristiyanların Müslümanlara kıyasla refah içinde olmalarını, onların daha enerjik, daha çalışkan ve daha erdemli olmalarına yormak yanlıştır. Gerçek şudur ki çalışkanlık, doğruluk, namusluk ve dürüst iş çıkarma bakımından Müslümanlar şaşmaz biçimde Rum ve Ermeni hemşehrilerinden kesinlikle bir gömlek üstündürler. Ama ne var ki Müslümanlar muazzam bir yükün altında sistematik olarak ezilmişlerdir ve ezilmektedirler. Hristiyanlar ise Osmanlı İmparatorluğundaki ayrıcalıklı durumlarını sürdürerek son 100 yıldan beri sürekli olarak zenginleşmişlerdir. Zenginleşmeleri de çok su götürür spekülasyonla, apacık hilelerle ya da tefecilikle olmuştur. Osmanlı Devleti kendi ağır yükünün tümünü yalnız Müslümanın omuzlarına yüklemiştir. Bugün görülen odur ki Osmanlı hükümeti Hristiyan tebaa yararına Müslüman tebaasını ezmek gibi ağır bir suçlama altındadır. Ben, Palgrave, bu suçlamayı üzülerek doğrulamak durumundayım. Evet, Osmanlı Hristiyanları genellikle Türklerden çok daha iyi durumdaydılar. Bir değil, 5 büyük devletin koruyucu kanadı altındaydılar. Anlaşmalar onlar içindi, Tanzimat onlar içindi, ıslahat onlar içindi. Yabancı konsoloslar, elçiler onların arkasındaydı. Osmanlı Ermenisi köyde ağa, kasabada eşraf, kentte zengin iş adamı olmuştu. Başkentte Sırmalı Paşa oluyordu. Türk köylüsünün korkulu rüyası, acımasızca vergi toplayan o mültezimlerin de çoğu Ermeniydi, Rum'du. Ağlaşanlar da, şikayetçi olanlar da yine onlardı. Çünkü onların sesine kulak veriliyordu. Onların şikayetleri Avrupa basınında kat kat abartılarak yansıyordu ve uzaktan davulun sesi bir başka duyuluyordu. Padişahın Türk Müslüman tebaasına gelince onun hiç sesi sedası çıkmıyordu. O idi imparatorluğun tüm yükünü omuzlayan, küreyi omuzlayan Atlas gibi. Vergi ise vergi, askerlikse askerlik, gazilikse gazilik, şehitlikse şehitlik. Hepsine o yükleniyordu. Ama kan kusup kızılcık şerbeti içtim diyordu, kol kırılır, yen içinde kalır diyordu. Onun için derdini dışa sergilemek ayıptı. Hükümeti yabancıya şikayet etmek yurtseverliğe, dindarlığa sığmazdı. O anlatsa anlatsa derdini yine Osmanlı'ya anlatabilirdi, dinleyen olursa. 1869 yılında İngiltere'nin Erzurum konsolosu Taylor, Erzurum, Diyarbakır, Harput vilayetleri nüfusu hakkında ayrıntılı bilgiler toplamıştı. 18 Mart 1969 tarihli raporunda şu rakamları veriyordu. Erzurum, Türk nüfusu 272.500, Kürt 357.000, Hristiyan 411.000, Musevi 1.200, Yezidi 2.000, Kızılbaş 158.000, Terek İman 29.000, Arap yok, Çeçen yok, toplam 1.230.700. Diyarbakır, Türk nüfusu 20.000, Kürt 391.000, Hristiyan 108.000, Musevi 1.000, Yezidi 8, Kızılbaş 12.500, Terek İman yok, Arap 118.000, Çeçen 15.000, toplam 683.500. Harput, Türk nüfusu 140.000, Kürt 100.000, Hristiyan 130.000, Musevi yok, Yezidi yok, Kızılbaş 30.000, Terek İman yok, Arap yok, Çeçen yok, toplam 400.000. Erzurum, Diyarbakır, Harput toplamı, Türk nüfusu 442.000, Kürt nüfusu 848.000, Hristiyan 649.000, Musevi 2.200, Yezidi 10.000. Kızılbaş 200.500, Terek İman 29.000, Arap 118.000, Çeçen 15.000, toplam 2.314.700. Erzurum vilayetinde 411.000 olarak gösterilen Hristiyanların içinde Gregorian Ermeniler 287.700, Katolik Ermeniler 8.000, Protestan Ermeniler 1.300 kişidir. 110.000 Nesturi ve 4.000 de Rum Ortodoks görünmektedir. Vilayet nüfusu içinde nispeten küçük bir azınlık oluşturan Ermeniler, Erzurum bölgesinde hemen hemen bütün ticareti ve tarımı ellerine geçirmişlerdi. Kasabalarda alışveriş işleriyle sermayenin 1/4'ü Ermeni azınlığının elindeydi. Yine de Ermeniler haksızlıktan yakınıyor ve Rusya'ya eğilim gösteriyorlardı. Konsolos Taylor şöyle yazıyordu. Bu yörenin her köşesinde Ermeniler Türk hükümetinden acı acı yakınıyorlar. Aynı zamanda hiç sıkılmadan Rusya'yı övüp göklere çıkarıyorlar. Daha önce de belirtildiği gibi Ermenilerin bu tutumu kilisenin düşmanlık öğretilerinden ileri geliyor. Erzurum vilayetinde yaşayanlar, özellikle sınır boylarındakiler, Diyarbakır ve Harput Ermenilerinden daha çok bu duyguları paylaşıyorlar. Erzurum'da varlıklı Ermeniler arasında böyle duyguları az çok içten paylaşmayan bir tek kişi bulunduğunu sanmıyorum. Çünkü Türk tebaası oldukları halde bu Ermeniler Rus pasaportu almışlardır. Elden geldiğince gizliden gizliye yürütülen Rus pasaportu ticareti bu yörede pek yaygındır. Benim görev çevremde bu sözde Rusların bulunmadığı bir tek kasaba yoktur. Konsolos Taylor'ın anlattığına göre Erzurum'daki Rus konsolosu Ermenilerin çarpık duygularını sürekli körüklüyormuş. Yerel Türk makamlarıyla ilişkilerinde Rus konsolosunun çalımından geçilmiyormuş. Bu Rus ajanı iddialı gösterişleriyle cahil Ermenileri öyle etkilemiş, öyle inandırmış ki varsa yoksa Rusya'ymış. Ermenilere olsa olsa Rusya arka çıkabilirmiş. Bu düşünceye kendilerini kaptıran paralı paralı Ermeniler 3'e 5'e bakmadan birer Rus pasaportu ediniyorlarmış. Ceplerine Rus pasaportunu koyunca artık kendilerini Rus kanadı altında güvencede hissediyorlarmış. İngiliz konsolosu şöyle diyor: "Bu gibi düşünceleri körüklemek, aynı zamanda var olan sıkıntıları abartmak ve hayali şikayetler uydurmak Rus hükümetinin ve dolayısıyla Rus ajanlarının izlediği bir politikadır. Özellikle Rusya'ya komşu Doğu ülkelerinde hoşnutsuzlukları canlı tutmak Rusya'nın izlediği politikaya uygun düşmektedir." İngiliz konsolosu Taylor bunları 1869 yılında Erzurum'dan yazıyordu. Anadolu'nun doğu ucunda Ermeni hoşnutsuzluğu canlı tutuluyor, besleniyor, körükleniyordu. Aradan 5-6 yıl geçti geçmedi derken Osmanlı ülkesinin Rumeli kanadı karıştırıldı. 1875'te Bosna Hersek, ertesi yıl Bulgar ayaklanması patlak verdi, Avrupa'da bir yaygara koptu. Bulgar ayaklanması toplam nüfusu 2000'i geçmeyen Filibe'nin 4 köyünde çıkmış ve bastırılmıştı. İngiliz basını Müslüman Türklerin 100 bin Hristiyan Bulgar'ı kılıçtan geçirdiğini yazıyordu. İngiliz Liberal Parti lideri namlı Türk düşmanı Gladstone, alal acele bastırdığı Bulgar zulmü, Bulgarian Atrocities adlı bir broşürü eline alıp Asya'dan gelmiş olan Türklerin Asya'ya kovulması için kampanya açtı. İngiliz adalarının tam 48 kasaba ve şehrinde mitingler düzenledi ve Türkler aleyhinde konuşmalar yaptı. Rusya bu hava içinde Nisan 1877'de Balkan Hristiyanlarını kurtarmak için Osmanlı Devleti'ne savaş açtı. Emperyalizm Rumeli'yi karıştırıp kana bularken Anadolu'ya da el atmaktan geri durmadı ve Kürtlerle Ermenileri birbirine düşürdü. 11. ayrımın sonu, sayfa 116.